Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 15.
İbn el-Haşab bu durumda başka bir kurtarıcıya, Musul'a vali olarak atanmış olan yaşlı bir Türk askeri olan Atabey Aksungur el-Porsuki'ye yönelir. Doğruluğu ve dinsel heyecanı kadar siyasal becerisi ve ihtiraslarıyla da ünlü olan el-Porsuki, kadının davetini hemen kabul eder ve aceleyle yola koyulur. Ocak 1125'te kentin önüne varması Frankleri şaşırtır ve bunlar çadırlarını bırakıp kaçarlar. İbn el-Haşab hemen el-Porsuki'yi karşılamaya çıkarak onu takibe girişmesi için tahrik etmek ister. Ama emir uzun zamandır at koşturmaktan yorulmuştur ve asıl olarak da yeni mülkünü ziyaret etmekte acelesi vardır. 5 yıl önce Ilgazi'nin de yapamadığı gibi avantajını daha ileri götürmeye cüret edemeyecek ve düşmana kendini toparlaması için zaman bırakacaktır. Fakat müdahalesinin büyük bir önemi olmuştur. Çünkü 1125'te Halep ile Musul arasında gerçekleştirilen birlik, bir süre sonra Franklerin küstahlığına başarıyla karşılık verebilecek güçte yeni bir devletin çekirdeğini oluşturacaktır. İbn el-Haşab'ın inatçılığı ve şaşırtıcı kavrayış yeteneğiyle sadece kenti işgalden kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda istilacılara karşı cihadın büyük yöneticilerine yolun hazırlanmasında herkesten daha fazla katkı yaptığı bilinmektedir. Fakat kadı bu adamları göremeyecektir. 1125'in bir yaz günü öğle namazından sonra Halep Ulu Camii'nde çilekeş kılığına girmiş bir adam üzerine atılmış ve bıçağını göğsüne saplamıştır. Bu Haşhaşyun tarikatının intikamıdır. İbn el-Haşab tarikatın en ateşli hasmı olmuş, bu tarikat mensuplarının kanını oluk oluk akıtmış ve bundan hiçbir zaman pişmanlık duymamıştır. Bu durumda bunu er geç hayatıyla ödeyeceğini bilmemesi olanaksızdır. 3 çeyrek yüzyıldan beri Haşhaşyun'un hiçbir düşmanı onların elinden kurtulmayı başaramamıştır. Bütün zamanların en korkutucusu olan bu tarikatı 1090'da kuran Hasan el-Sabbah, geniş kültürlü, şiire duyarlı, bilimin son gelişmelerine meraklı bir adamdır. 1048'de Ray kentinde doğmuştur. Burası birkaç 10 yıl sonra Tahran kasabasının kurulacağı yerin hemen yanındadır. Efsanede öyle anlatıldığı üzere gençliğinde şair Ömer el-Hayyam'ın çok yakın dostu olmuştur. Hayyam da onun gibi matematik ve astronomi tutkunudur. Fakat böylesine bir dostluğun gerçek olup olmadığı tam bilinmemektedir. Buna karşılık bu parlak adamın hayatını, tarikatını örgütlemeye adamaya götüren koşullar bütün ayrıntılarıyla bilinmektedirler. Hasan doğduğunda sonradan onun da katılacağı Şia doktrini Müslüman Asiye egemendi. Suriye Mısırlı Fatımilere aitti ve bir başka Şii hanedanı olan Büveh oğulları İran'ı denetim altında tutuyor ve Abbasi halifelerine Bağdat'ın göbeğinde gücünü dayatıyorlardı. Fakat durum Hasan'ın gençliğinde tamamen tersine dönmüştü. Sünni Ortodoksluğun savunucusu Selçuklular bütün bölgeyi ele geçirmişlerdi. Eskiden muzaffer olan Şia şimdi ancak hoş görülen ve çoğu zaman takibata uğrayan bir doktrinden ibaret hale gelmişti. İranlı din adamlarının arasında büyüyen Hasan bu duruma isyan etmektedir. 1071'de Şia mezhebinin son kalesi Mısır'a gidip yerleşmeye karar verir. Fakat Nil ülkesinde keşfettikleri hiç hoşuna gitmez. Yaşlı Fatimi halifesi El-Mustansir, Abbasi rakibinden de kukladır. Sarayından El-Efdal'in babası ve Selefi Ermeni vezir Beydrül Cemal'in izni olmadan çıkmaya cesaret edememektedir. Hasan Kahire'de onun özlemlerini paylaşan ve onun gibi Şii hilafetini ıslah etmeyi ve Selçuklulardan intikam almayı isteyen çok sayıda kökten dinci bulur. Kısa bir süre sonra önderi halifenin büyük oğlu Nizar'ın olduğu gerçek bir hareket şekillenir. Dindar olduğu kadar cesur da olan Fatimi veliahtı kendini saray zevklerine vermeye ve bir vezirin elinde kukla olmaya hiç hevesi değildir. Babasının eli kulağında olan ölümünden sonra tahta geçecek ve Hasan ile arkadaşlarının yardımıyla Şiilere yeni bir altın çağ yaşatacaktır. Baş mimarının Hasan olduğu çok dikkatli bir plan hazırlanır. İranlı militan Selçuklu İmparatorluğu'nun kalbine yerleşerek alanı Nizar'ın tahtına geçer geçmez girişeceği yeniden fetih harekatını hazırlayacaktır. Hasan bütün başarıları aşan başarılar elde eder ama bunlara erdemli Nizar'ın düşündüğünden çok farklı yöntemlerle ulaşır. 1090 yılında Hazar Denizi'nin yakınlarındaki hemen hemen ulaşılamaz bir alanda Elbrus Sıra Dağları'nda yer alan Kartal Yuvası Alamut Kalesi'ni içindekileri gafil avlayarak ele geçirir. Böylece ele geçirilmesi olanaksız bir tapınağa sahip olan Hasan, etkinliğinin ve disiplin anlayışının tarihte bir eşinin daha olmayacağı dinsel siyasal bir örgütü kurmaya başlar. Tarikata mensup olanlar eğitim düzeylerine, güvenilirliklerine ve cesaretlerine göre çıraktan üstada azama kadar derecelere ayrılmışlardır. Bunlar yoğun beyin yıkama dersleri kadar bedensel idmanlardan da geçmektedirler. Düşmanlarının üzerinde dehşet yaratmak üzere Hasan'ın tercih ettiği silah cinayettir. Tarikat mensupları tek tek veya daha nadir olmak üzere ikili veya üçlü gruplar halinde seçilmiş bir kişiyi öldürmek üzere gönderilmektedirler. Bunlar çoğu zaman tüccar veya çilekeş derviş kılığına girmekte, cinayetin işleneceği kenti dolaşmakta, kurbanlarının yaşadıkları yerleri ve alışkanlıklarını bellemekte, planlarını yaptıktan sonra da darbelerini indirmektedirler. Fakat hazırlıkların çok gizli sürdürülmesine rağmen icraatın halkın gözü önünde cereyan etmesi gerekiyordu. Bu nedenle cinayet yeri cami, tercihli gün cuma ve genelde öğle saatiydi. Hasan'a göre cinayet sadece bir hasmından kurtulmanın yolu olmayıp her şeyden önce halka verilen çifte bir derstir. Öldürülen kişinin cezalandırılması dersi ve fedai adı verilen icracı tarikat mensubunun kendini kahramanca feda etmesinin dersi. Çünkü bu kişi hemen her seferinde hemen oracıkta öldürülüyordu. Tarikat mensuplarının soğukkanlılıkla öldürülmeye razı olmaları, o çağ insanlarının onların haşhaşla uyuşturulduklarına inanmalarına yol açmış, bu da onların adının haşhaş yün olmasına yol açmıştır. Bu kelime kısa bir süre sonra assassin yani katil haline gelecek ve birçok batı dilinde yer alacaktır. Bu varsayım doğru olabilir ama tarikata ilişkin her konuda gerçek ve efsaneyi birbirinden ayırmak zordur. Acaba Hasan kendilerini bir an için cennette sansınlar ve böylece şehadete hazır olsunlar diye tarikat mensuplarını uyuşturucuya mı yöneltiyordu? Yoksa daha adi bir şekilde olmak üzere onları sürekli kendine bağımlı tutmak için bazı uyuşturuculara mı alıştırıyordu? Acaba onlara sadece cinayet sırasında gevşemesinler diye bir uyarıcı mı veriyordu? Yoksa onların gözü kapalı imanlarına mı güveniyordu? Cevap her ne olursa olsun, bir tek bu varsayımlar bile Hasan gibi olağanüstü bir örgütçüyü takdir etmek olmaktadır. Zaten başarısı göz kamaştırıcı olmuştur. Tarikatının kurulmasından 2 yıl sonra 1092'de işlenilen ilk cinayet tek başına bir destandır. Selçuklular o sırada güçlerinin zirvesindedirler. Ama imparatorluklarının temel direği Türk savaşçılar tarafından fethedilen toprakları 30 yıl içinde gerçek bir devlet halinde örgütleyen adam, Sünni iktidarının yeniden doğmasının ve Şia'ya karşı mücadelesinin mimarı, yalnızca adı bile eseri hakkında ipucu veren yaşlı bir vezirdir. Nizamül Mülk, devletin düzeni. 14 Ekim 1092'de Hasan'ın müritlerinden biri onu bir bıçak darbesiyle öldürmüştür. İbn el-Esir Nizamül Mülk katledilince devlet parçalandı diyecektir. Bundan sonra Selçuklu İmparatorluğu bir daha hiç bütünleşemeyecektir. Artık tarihinin kilometre taşları fetihler değil de bitmez tükenmez veraset savaşları olacaktır. Hasan Mısır'daki arkadaşlarına görev tamamlandı demiş olabilir. Artık Fatımilerin kaybettikleri yerleri geri almalarının yolu açılmıştır. İş nizara düşmektedir. Fakat Kahire'deki ayaklanma kısa sürmüş, vezirliği babasından miras alan El-Eftal 1094'te Nizar'ın dostlarını acımasızca ezmiş, onun da üzerine canlı canlı duvar ördürtmüştür. Hasan kendini beklenmedik bir durum karşısında bulmuştur. Şii halifeliğinin ıslah edilmesinden vazgeçmemiştir ama bunu zaman alacağını bilmektedir. Sonuç olarak stratejisini değiştirmiştir. Resmi İslam ile dinsel ve siyasal temsilcilerini kökünden yıkma işini sürdürürken artık özel bir mülk haline getireceği bir yerleşme yeri aramaktadır. Minik ve hasım devletler halinde parçalanmış Suriye'den daha iyisi olabilir mi? Fatımi halifeliğinin uyuşukluğundan kurtulacağı güne kadar ayakta kalması için tarikatın buraya sızması, bir kenti diğerine, bir emiri diğerine karşı oynaması yeterli olacaktır. Hasan Suriye'ye esrarlı bir hekim müneccim olan İranlı bir vaiz göndermiş, o da Halep'e yerleşerek Rıdvan'ın güvenini kazanmayı başarmıştır. Müritler kentte dolaşmaya, doktrinlerini vaaz etmeye, hücreler oluşturmaya başlamışlardır. Selçuklu Bey'inin dostluğunu kaybetmemek için başta onun siyasal hasımlarından bazılarını katletmek gibi aşağılık işlerde ona hizmet etmekten kaçınmamaktadırlar. Hekim müneccim 1103'te ölünce tarikat Rıdvan'ın yanına hemen bir İranlı danışman yollamıştır. Kuyumcu Ebu Tahir. Bunun etkisi kısa sürede önceliğininkinden de ezici hale gelmiştir. Rıdvan tamamen onun etkisi altındadır ve Kemalettin'e göre artık hiçbir Halepli beyin çevresine sızmış olan sayılamayacak kadar çok müritlerden birinden geçmeden hükümdardan en küçük bir lütuf elde edememekte veya idareyle olan bir sorununu çözememektedir. Fakat haşhaş yunlardan tam da bu güçlerinden ötürü nefret edilmektedir. En başta İbn el-Haşab onların faaliyetlerine son verilmesini aralıksız talep etmektedir. Onların yalnızca nüfus ticareti yapmalarını değil, aynı zamanda ve özellikle batılı istilacılara yakınlık göstermelerini kınamaktadır. Ne kadar çelişkili olsa da bu itham doğrulanmışa benzemektedir. Frankler geldiğinde Suriye'ye henüz yerleşmeye başlamış olan Haşhaşiyun müritlerine batıniler denilmiştir. Yani halkın önünde gözüktüklerinden farklı bir inanç taşıyanlar. Bu ifade bu müritlerin ancak görünüşte Müslüman olduklarına ima etmektedir. İbn el-Haşab gibi Şiiler zayıflamasına rağmen Arap dünyasındaki ipleri kopartmasından ötürü Hasan'ın müritlerine hiçbir sempati duymamaktadırlar. Bütün Müslümanların nefret ettiği ve takibata uğrattığı Haşhaşiyun, bunun sonucu olarak bir Hristiyan ordusunun hem Selçukluları hem de Nizar'ı öldüren El-Efdal'i bozgun üstüne bozguna uğratmasından memnuniyetsizlik duymamaktadırlar. Rıdvan'ın batılılara yönelik abartılı uyumlu tutumunun kısmen batınilerin tavsiyelerinden kaynaklandığında hiçbir kuşku yoktur. İbn el-Haşab'a göre Haşhaşiyun ile Frankler arasında var olan birlikte hareket ihanetle eşdeğerlidir. Bu doğrultuda da davranmıştır. Rıdvan'ın 1113 sonundaki ölümünü izleyen katliamlar sırasında batıniler sokak sokak ev ev kıstırılmışlardır. Bazıları kalabalık tarafından linç edilmiş, diğerleri surlardan aşağı atılmıştır. Yaklaşık 200 tarikat mensubu bu şekilde ölmüştür ve aralarında kuyumcu olan Ebu Tahir de vardır. Ancak İbn el-Kalanisi çoğu kaçmayı başararak Franklere sığındı veya ülkeye dağıldılar demektedir. İbn el-Haşab, Haşhaşiyun'un Suriye'deki başlıca kalelerini onlardan istediği kadar kopartıp alsın. Onların şaşırtıcı kariyerleri henüz yeni başlamaktadır. Başarısızlığından ders alan tarikat taktiğini değiştirmiştir. Hasan Suriye'ye Behram adında yeni bir İranlı propagandacı göndermiştir. Bu adam bütün büyük eylemleri geçici olarak askıya almaya ve özenli ve gizli bir örgütlenme ve sızma faaliyetine girişmeye karar vermiştir. Şamlı Vakanüvis şöyle anlatmaktadır. Behram çok büyük bir gizlilik içinde yaşıyor ve kıyafet değiştiriyordu. Bunu öylesine iyi yapıyordu ki hiç kimse kim olduğundan kuşku duymadan kentlerde ve kalelerde dolaşıyordu. Birkaç yıl içinde yer altından çıkmayı düşünmesine izin verecek kadar güçlü bir şebekeye sahip hale gelmiştir. Bu konuda Rıdvan'ın yerine geçen kişi onun büyük koruyucusu olmuştur. İbn el-Kalanisi, Behram bir gün Şam'a gitti. Atabey Tuğtekin onun ve çetesinin kötülüklerine karşı tedbir olsun diye ona hüsnü kabul gösterdi. Ona saygı gösterildi ve gözü açık muhafızlar tarafından korundu. Suriye başkentinin ikinci adamı Vezir Tahir el-Mazdegani onun tarikatına mensup olmamasına rağmen Behram'la anlaştı ve onun melanet kementlerini dört bir yana atmasına yardım etti diyor. Bu sayede Hasan es-Sabbah'ın Alamut sığınağında 1124'te ölmesine rağmen Haşhaşiyun'un faaliyeti büyük bir artış göstermiştir. İbn el-Haşab'ın öldürülmesi münferit bir olay değildir. Bundan bir yıl önce davaya ilk başlarda katılmış başka bir sarıklı direnişçi onların darbeleri altında can vermişti. Bütün vakanüvisler onun öldürülmesini tumturaklı bir şekilde aktarmaktadırlar. Çünkü Frank istilasına karşı ilk öfke hareketini 1099 Ağustos başında yönetmiş olan adam artık Müslüman dünyasının en büyük otoritelerinden biri haline gelmişti. Bağdat Kazül Kuzat'ı, yani Kadılar Kadısı, İslam'ın şanı Ebu Sa'd el-Haravi'nin Hamedan'daki Ulu Cami'de Batınilerin saldırısına uğradığı haberi Irak'tan gelmiştir. Batıniler onu bıçaklayarak öldürmüşler, sonra hiçbir iz veya ipucu bırakmadan kaçmışlardır ve herkes onlardan korktuğu için izleyen de olmamıştır. Cinayet el-Haravi'nin uzun bir süre yaşadığı Şam'da çok büyük bir öfke yaratmıştır. Özellikle dinsel ortamlarda olmak üzere Haşhaşiyun'un faaliyeti artan bir husumet uyandırmıştır. Müminlerin en iyilerinin kalpleri üzüntüyle doludur ama konuşmaktan kaçınmaktadırlar. Çünkü batıniler kendilerine direnen herkesi öldürmeye ve sapıklıklarını onaylayan herkesi desteklemeye başlamışlardır. Ne emirler, ne vezir, ne sultan hiç kimse onları açıkça kınamaya cüret edememektedir. Bu dehşet doğrulanmıştır. Halep ve Musul'un güçlü efendisi El-Porsuki de 26 Kasım 1126'da Haşhaşiyun'un korkunç intikamına uğramıştır. Fakat İbn el-Kalanisi bu işe şaşırmıştır. Çünkü emir muhafızlarına güvenmekteydi. Ne bir kılıcın ne bir bıçağın delebileceği örme bir zırh giyiyordu ve etrafı tepeden tırnağa silahlı adamlarla çevriliydi. Fakat kaderin önüne geçilemez. El-Porsuki her zaman olduğu gibi cuma namazını kılmak için Musul Ulu Camii'ne gitmişti. idam kaçkınları dervişler gibi giyinmiş olarak kimsenin kuşkusunu uyandırmadan bir köşede namaz kılıyorlardı. Birdenbire onun üstüne atıldılar ve örme zırhını delemeden birçok bıçak darbesi indirdiler. Batınilerden biri bıçakların emire işlemediğini görünce bağırdı. ''Yukarıya, başına vurun!'' Vurdukları darbelerden bir kısmı boğazına geldi ve onu yaralar içinde bıraktı. El Porsuki şehit oldu ve katilleri idam edildiler. Haşhaşyo'nun tehditleri hiç bu kadar ciddi olmamıştır. Söz konusu olan artık basit bir hırpalama harekatı değil de tam Frank istilasına karşı koymak üzere bütün enerjisini toplamaya ihtiyaç duyduğu sırada Arap dünyasını kemiren gerçek bir cüzzamdır. Zaten kara dizi sürmüştür. El Porsuki'nin ölümünden birkaç ay sonra onun yerine geçmiş olan oğlu da cinayete kurban gitmiştir. Bu olaydan sonra Halep'te dört rakip emir iktidar için kavgaya tutuşmuştur. Ve İbn el Haşab da artık belli bir tutarlılık sağlamak üzere yoktur. 1127'de kent anarşiye yuvarlanırken Frankler yeniden surların dibinde belirmişlerdir. Antakya'nın yeni bir hükümdarı vardır. Büyük Bohemo'nun oğlu 18 yaşında sarışın bir dev. Aile mülkünü devralmak üzere ülkesinden gelmiştir. Babasının adına ve özellikle de coşkulu karakterine sahiptir. Halepler ona hemen haraç ödemişlerdir. Ve en kötümserleri onun kenti fethedecek kişi olduğunu söylemeye başlamışlardır. Şam'daki durum daha az dramatik değildir. Yaşlanan ve hasta olan Atabey Tuğtekin, Haşhaşyo'nun üzerinde artık hiçbir denetime sahip değildir. Onların kendi silahlı milisleri vardır, yönetim ellerine geçmiştir ve onlara her şeyiyle sadık olan Vezir el-Mazdegani, Kudüs'te sıkı ilişkiler yürütmektedir. İkinci Baduvan kendi cephesinden kariyerini Suriye'nin büyük kentine alarak taçlandırma niyetini artık saklamamaktadır. Haşhaşyo'nun kenti Franklere teslim etmelerini hala engelleyen tek şey, Tuğtekin'in varlığıymışa benzemektedir. Fakat bu erteleme kısa süreli olacaktır. Atabey 1128 başında gözle görülür bir şekilde zayıflamakta ve artık ayağa kalkamamaktadır. Başucunda entrikalar gırla gitmektedir. Oğlu Tacül Mülk Börü'yü ardılı olarak belirledikten sonra 12 Şubat'ta ölmüştür. Şamlılar artık kentlerinin düşmesinin yalnızca bir zaman sorunu olduğuna inanmışlardır. Arap tarihinin bu kritik dönemi bir yüzyıl sonra anlatan İbn el-Esir haklı olarak şöyle yazacaktır. Tuğtekin'in ölümüyle Franklere karşı çıkabilecek sonuncu kişi yok olmuştur. Onlar da artık Suriye'nin tümünü işgal edebilecek gibi gözükmekteydiler. Fakat Tanrı sonsuz iyiliği içinde Müslümanlara merhamet etti.
Ayrım sonu.